Ayrım 3.
Batay'la beraber görevlerini tamamlayarak dönen Han Mahoma'nın şen sesiyle uyandı. Han Mahoma hemen Hacı Murat'ın yanına oturdu ve askerlerin onları nasıl karşıladıklarını ve prense nasıl götürdüklerini anlatmaya başladı. Prensle o konuşmuştu. Prens epey sevinmiş ve sabahleyin Rusların ağaç kesmek için bulunacakları yerde Miçik Deresi'nin karşısındaki Şali düzlüğünde kendisinin onu karşılayacağını söylemişti. Bata kimi zaman konuşmayı kesiyor ve kendi izlenimleriyle bitiriyordu sözlerini. Hacı Murat Rusların safına geçme önerisinin Voronsovca nasıl karşılandığını ve prensin hangi sözlerle karşılık verdiğini öğrenmek istiyordu. Han Mahoma da Bata da söz birliğiyle prensin Hacı Murat'ı konuk olarak kabul edeceğini, bunun onun için en doğrusu olacağını söylemişti. Hacı Murat yol konusunda da bütünlüklü bilgi almak istiyordu. Han Mahoma onu yolu iyi bildiğine ve doğruca onu oraya götürebileceğine inandırınca Hacı Murat önceden söz verdiği 3 rubleyi Bata'ya verdi. Kendisi de heybelerindeki altın işlemeli silahını ve sarıklı papağını çıkarttı. Adamlarına da Rusların yanına düzgün bir kılıkla çıkabilmek için temizlenmelerini söyledi. Silahların, eğerlerin, koşumların ve atların temizlikleri yapılırken ortalık epey aydınlanmış ve sabahın habercisi olan seher yeli esmeye başlamıştı. 5. Şafak sökmeden iki bölük Poltoranski'nin komutasında ellerinde baltalarla kalenin Şahgir'in kapısından ayrıldı. 10 kilometre kadar uzaklaştılar kaleden. Avcı koluna geçerek gün ağarıncaya kadar ormanda ağaç kestiler. Saat 8'e doğru hoş bir çıtırtıyla yanan taze dalların körpe ağaç kokan dumanlarına karışan sis azar azar dağılmaya başlamıştı. Biraz önce 5 adım ileriyi göremeden sadece birbirlerinin seslerini işitebilen oduncular, şimdi kesilen ağaçların yığıldığı orman yolunu iyice seçebiliyorlardı. Güneş ara sıra bir sis bulutunun arkasında kocaman bir binek biçiminde görünüyor, bazen de büsbütün kayboluyordu. Yolun az ötesindeki düzlükte davulların üstünde subaylar oturuyorlardı. Poltoranski ile yardımcı subayı Tihanov, 3. bölüğün 2 subayı ve bir düello nedeniyle rütbesi sökülmüş, Poltoranski'nin Pazeşki kolordusundan arkadaşı olan Baron Preze. Davulların çevresinde kumanya artıkları, sigara izmaritleri ve boş şişeler duruyordu. Subaylar vodkaları içmişler, yemeklerini yemişler, şimdi de Potter. Potter sert bir İngiliz birası içiyorlardı. Davulcu 8. şişeyi açıvermişti. Poltoranski iyi uyuyamamış olmasına karşın kendini epey zinde, coşkulu, iyi, gamsız hissediyordu. Askerleri ve arkadaşlarının arasında tehlike olasılığı varken bile hep bu ruh halinde olurdu. General Slepsov, dağlıları kasıp kavuran bir Kazak alayının komutanıydı. Şeyh Şamil'in adamları tarafından vurulmuştur. Ölümü konusunda subaylar aralarında canlı bir sohbete girişmişti. Bu konuda da en çok dağlıları kılıçtan geçiren bu kahraman subayın yiğitliği üzerinde duruluyordu. Bu ölümün, bu hayatın en önemli dakikasının üzerinde hiç kimse durmuyordu. Bir hayatın bitişi, çıktığı kaynağına dönüşü önemsenmiyor. Sadece elde kılıç, dağlıların üzerine saldırışı ve kudurmuşçasına onları öldürüşü konuşuluyordu. Herkes, özellikle de deneyimli subaylar çok iyi bilir ki, o zamanlar Kafkasya'daki savaş sırasında hiçbir zaman ve hiçbir yerde böyle göğüs göğüse elde kılıçla insan öldürmenin olmayacağını. Bunlar rüyalarda ve öykülerde canlandırılabilir sadece. Eğer böyle göğüs göğüse kılıçlarla, süngülerle savaş olsa bile sadece kaçanlar kılıçtan geçilir ya da süngülenirdi. Bu tür göğüs göğüse savaş hayali yine subaylara çok ilginç geldiğinden bu onlara güven, gurur ve neşe veriyordu. Bazısı büyük bir fiyakayla davulların üstüne oturmuş, bazısı sigara ve bira içip şakalaşıyordu. Slepsov'un ölümünün aynısının her an aralarından birinin de başına gelebileceğini hiç düşünmüyorlardı. Gerçekten de sanki kanıtlamak ister gibi tam konuşmalarının ortasında yolun sol tarafından gelen bir silah sesi konuşmalarını kesiverdi. Kurşun neşeli bir ıslıkla sisli havayı yararak bir ağaca saplandı. Askerlerin silahlarından çıkan birkaç el silah sesi hemen bu hiç de hoş olmayan ateşe karşılık verdi. Poltoranski keyifle bağırdı. işte bizim avcı kolu çalışıyor dedi. Sonra Freze'ye dönerek, hey Kostya kardeş, bu senin bahtına. Bölüye git. Şimdi bizim iyi bir ders vermemizin vakti geldi. Gösterelim şunlara. Rütbesi sökülmüş olan baron ayağa fırlayıp hızlı adımlarla bölüğünün bulunduğu sis kaplamış yere koştu. Poltoratski'ye küçük Doru kabardinini, kabardin dağlılarda bir at cinsi, getirdiler. Atına bindi, bölüğünü yürüyüş düzenine geçirerek ateş edilen tarafa doğru ilerletti. Avcı kolu orman kıyısında bayır aşağı inen kuru bir dere yatağının önündeydi. Rüzgar ormana doğru esiyordu. Dere yatağından sadece iniş değil, karşı yaka da görünüyordu. Poltoratski buraya vardığında güneş sislerin arasından çıkmıştı. Derenin karşı yanından başlayan ufak, az ağaçlı bir ormanda 100-150 metre kadar ileride birkaç atlı görünüyordu. Bunlar Hacı Murat'ı izleyen ve onun Ruslara gidişini görmek isteyen Çeçenlerdi. Onlardan biriydi avcı koluna ateş eden. Birkaç asker de zincirden ona karşılık verdi. Çeçenler geri çekildi ve ateş de kesildi. Fakat Poltoratski bölüğüyle olay yerine varınca hemen ateş açılmasını buyurdu. Ateş emri verilir verilmez de zincir boyunca kesintisiz ve neşeli tüfek sesleri duyuldu. Sonra iyice dağılan duman şeridi sardı ortalığı. Askerler şamata çıktı diye sevinerek silahlarını hızla dolduruyor ve aralıksız kurşun sıkıyorlardı. Anlaşılan Çeçenler de kızmıştı. Onlar da birkaç kez ateş ederek karşılık verdiler askerlere. Onların bir kurşunu da askerlerden birini yaraladı. Yaralanan asker devriye kolundaki Avdeyev'den başkası değildi. Arkadaşları yanına geldiğinde arka üstü yatmış, iki eliyle karnındaki yarasını tutuyor, usulca inleyerek iki tarafına sallanıyordu. Onunla aynı birlikteki asker, ''Tam silahımı dolduruyordum ki bir şeyin çat ettiğini duydum.'' diye anlatıyordu. Baktım tüfeği elinden düşmüş. Avdeyev, Poltoratski'nin bölüğündeydi. Toplanan askerleri gören Poltoratski ona yaklaştı. ''Ne oldu oğlum, yaralandın mı?'' diye sordu. ''Nerene değdi?'' Avdeyev yanıtlamadı. Avdeyev'in görev arkadaşı olan asker, ''Silahımı dolduruyordum komutanım.'' diye anlattığını yineliyordu. Birden bir şey çat etti. Baktım tüfeği düşmüş. ''Cık cık.'' diyerek Poltoratski dilini şaklattı. ''Ne oldu, canın yanıyor mu Avdeyev?'' ''Hayır ama kalkamıyorum. Bir damla şarap komutanım.'' Vodka, daha doğrusu Kafkasya'da askerlerin içtikleri ispirto bulundu ve Panov sertçe homurdanarak Avdeyev'e bir şişe kapağı içinde ispirtoyu verdi. Avdeyev içmeye başladı. Fakat hemen eliyle kapağı itti. ''İçimi almıyor.'' dedi. ''Sen iç.'' Panov ispirtoyu içti. Avdeyev tekrar kalkmayı denedi ama yine oturdu. Kaputunu yere serdiler ve Avdeyev'i oraya yatırdılar. Assubay Poltoratski'ye, ''Komutanım, albay buraya geliyor.'' dedi. Poltoratski kırbacıyla işaret ederek, ''Hey, sen burayı düzenle.'' dedi ve atına bindi. Yanında alay yaveri, bir kazak ve tercümanlık yapacak bir Çeçen vardı. Poltoratski'ye, ''Hayrola, nedir bu?'' diye sordu. Poltoratski yanıtladı onu. ''Bir çete, bizim avcı zincirine saldırdı.'' ''Hadi canım, sizden çıkmıştır bu.'' Poltoratski gülümseyerek, ''Evet ama bizden değil prens.'' dedi. Onlar kaşındılar. ''Duyduğuma göre bir askeri yaralamışlar, öyle mi?'' ''Evet, pek yazık oldu, iyi bir askerdi.'' ''Ağır mı?'' ''Galiba karnından.'' Vorontsov, ''Biliyor musun ben şimdi nereye gidiyorum?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.'' ''Tahmin de edemiyor musun?'' ''Hayır.'' ''Hacı Murat geliyor, birazdan karşılayacağız.'' ''Olamaz.'' Vorontsov sevinçli gülümsemesini tutarak, ''Dün adamını gönderdi bize. Şimdi beni Şali düzlüğünde bekliyor. Siz de avcı askerlerinizi ovaya yayın. Sonra da benim yanıma gelin.'' Poltoratski elini papağına atarak, ''Emredersiniz.'' dedi ve bölüğünün yanına gitti. Avcı zincirini sağa doğru özellikle kendisi götürdü. Solda ise görevi yapması için assubayına buyruk verdi. Bu arada yaralanmış 4 askeri de kaleye yollattı. Poltoratski daha yeni Vorontsov'un yanına dönüyordu ki ardından gelen atlıların arkasından birkaç atlının daha geldiğini gördü. Poltoratski durdu ve gelenleri bekledi. En başta beyaz yeleli, atının üstüne beyaz çerkeskası, sarıklı papağı ve altın işlemeli silahları olan muhteşem görünüşlü biri geliyordu. Hacı Murat'tı bu. Poltoratski'ye yaklaştı ve Tatarca bir şeyler söyledi. Poltoratski kaşlarını kaldırarak elleriyle bir şey anlamadığını belirten bir işaret yaptı ve gülümsedi. Hacı Murat da gülümseyerek karşılık verdi. Bu gülümseme çocuksu bir içtenlik, temizlik ifade ediyordu. Bu da Poltoranski'yi hayretler içinde bırakmıştı. Bu kadar korkunç bir dağlıdan bunu beklemiyordu. Çatık kaşlı, soğuk, vahşi bir adamla karşılaşacağını sanıyordu. Oysa şimdi karşısında sade biri vardı. Şirin bir biçimde gülümseyen, çok eski bir tanıdık, dost gibiydi. Ama bir özelliği vardı. Birbirinden ayrı gibi duran, geniş bir alanı görebilen gözleri dikkatli, keskin, sakin biçimde bakıyordu diğer insanların gözlerine. Hacı Murat'ın adamları 4 kişiydi. Bunların içinde geceleyin Voronsov'un yanına giden Han Mahoma da vardı. Kırmızı yanaklı, göz kapakları yokmuş gibi simsiyah, ışıltılı gözleri olan, hayat sevinci dolu bir ifadeyle parlayan yuvarlak yüzlü bir adamdı. Tıknaz, kıllı, kaşları birleşik biri daha vardı. Bu Hacı Murat'ın özel, para işlerine bakan kahyası Hanefi'ydi. Yedeğinde eşyayla tıklım tıklım dolu heybeler taşıyan bir atı getiriyordu. Özellikle adamlardan 2 kişi diğerlerinden hemen ayrılıyordu. Biri genç kadın gibi ince, omuzları geniş, sakalları terlemeye başlamış, koyun gözlü, erkek güzeli Eldar'dı. Diğeri ise bir gözü kör olan, kaşsız, kirpiksiz, kızıla çalan sakalları düzeltilmiş, burnunda ve yüzünde enli bir yara izi olan Çeçen Hamzalo'ydu. Poltoratski, Hacı Murat'a ötede yolda görünen Voronsov'u gösterdi. Hacı Murat ona doğru atını sürdü. İyice yaklaşınca sağ elini göğsüne koydu. Tatarca bir şeyler söyledi ve durdu. Çeçen tercüman Rusça'ya çevirdi. Rus çarının himayesine geldim diyor. Ona hizmet etmek istiyorum. Çoktandır istiyordum ama diyor, Şamil izin vermedi. Tercümanı dinledikten sonra Voronsov deri eldivenli elini Hacı Murat'a uzattı. Hacı Murat bu ele baktı, bir an duraksadı. Fakat sonra kuvvetlice sıktı. Bir tercümana, bir Voronsov'a bakarak bir şeyler söyledi. Tercüman, o kimseye gitmek istememiş. Yalnızca sana, başkomutanın oğlu olduğun için gelmiş. Sana son derece saygısı varmış. Voronsov, hoşnut olduğunu belirtti başını eğerek. Hacı Murat, kendi adamlarını göstererek bir şeyler daha söyledi. Tercüman, diyor ki, bu adamlar onun adamları. Onlar da Ruslara hizmet edecekler. Voronsov onlara baktı ve onları da başıyla selamladı. Neşeli, siyah gözlü, göz kapakları olmayan Han Mahoma başını sallayarak bir şeyler söyledi. Sanırım Voronsov'a söyledikleri komik olmalıydı ki, kıllı avar gülerek parlak, sağlam dişlerini gösterdi. Kızıl sakallı Hamzalo ise sadece tek kırmızı gözünü bir an devirip Voronsov'a baktı ve tekrar atının kulaklarına çevirdi bakışlarını. Adamlarıyla birlikte Hacı Murat ile Voronsov geriye kaleye doğru giderlerken avcı zinciri düzenini bozup gruplaşan askerler düşüncelerini söylüyorlardı. Biri, ne canlara kıydı lanet herif, şimdi neredeyse baş tacı edilecek dedi. Ne sandın ya, Şamil'in yanında birinci komutandı, şimdi belki de. Dedikleri gibi yaman adam, yiğit. Kızıl sakallıyı gördün mü, kızıl sakallıyı? Vahşi hayvan gibi yan yan bakıyor. İtin biri belli. Özellikle de hepsinin ilgisini kızıl sakallı çekmişti. Bu sırada ormanda ağaç kesen ve yola yakın olan askerler de koşarak gelmişler bakıyorlardı. Subayları onlara bağırdı. Fakat Voronsov durdurdu onu. Bırak en önemli dostlarına baksınlar dedi. Sonra hemen yakınındaki askere özellikle sesine İngiliz aksanı vererek sordu. Sen tanıyor musun bu adamı? Hayır komutanım. Peki Hacı Murat adını duydun mu? Duymam mı komutanım? Kaç kez yendik biz onu? Evet ama bir o kadar da yenildiniz. Evet komutanım. Asker komutanıyla tanışabildiği için çok sevinçliydi. Hacı Murat kendisi hakkında konuşulduğunu seziyor, neşeli bir gülümseme parlıyordu gözlerinde. Voronsov da keyifle dönüyordu. 6. Voronsov, Rusya'nın sayılı düşmanı, Şeyh Şamil'den sonra gelen birini kendi tarafına çekme fırsatına çok seviniyordu. Yolunda gitmeyen sadece bir şey vardı. Vozdvizhensky'deki komutan Meller, Zakomelski, aslında bütün işleri onun aracılığıyla bitirmek gerekiyordu. Vorontsov ise her şeyi kendisi çözümlemişti. Ona bilgi vermeden, üstelik nahoş bir durumu bile göze alarak kendi başına yapmıştı. İşte bu düşünce Vorontsov'un sevincini birazcık karartıyordu. Evine yaklaştıklarında Vorontsov, Hacı Murat'ın adamlarını alay yaverine bıraktı ve Hacı Murat'ı eve kendisi götürdü. Epey şık giyinen Prenses Maria Vasilyevna gülümseyerek, 6 yaşındaki pek tatlı, kıvırcık saçlı bir çocuk olan oğluyla konuk salonunda karşıladı Hacı Murat'ı. Hacı Murat elini göğsüne koydu ve coşkulu bir şeyler söyledi içeri beraber girdiği tercüman aracılığıyla. Kendini prensin konuğu saydığını, çünkü onu kendisinin öyle saydığını, bütün ailesinin de konuk sayıldığını, onların onu kabul ettikleri gibi, Hacı Murat'ın hem görünüşü hem konuşma tarzı Maria Vasilyevna'nın epey hoşuna gitmişti. Büyük beyaz elini uzattığında Hacı Murat sıkılmış, kıpkırmızı kesilmişti. Bu da Maria Vasilyevna'nın daha fazla hoşlanmasını sağlamıştı. Hacı Murat'a oturmasını söyledi ve kahve içip içmeyeceğini sorarak getirmelerini buyurdu. Kahveyi getirdiklerinde Hacı Murat reddetti. Çat pat da olsa Rusça biliyordu. Fakat konuşamıyordu. Söylenenleri anladığında gülümsüyordu. Gülümseyişi epey hoşuna gidiyordu Maria Vasilyevna'nın. Tıpkı Poltoraski'de olduğu gibi annesinin Bulka diye çağırdığı kıvırcık saçlı oğlu da savaşçı olduğunu duyduğu Hacı Murat'tan alamıyordu gözlerini. Hacı Murat'ı karısının yanında bırakan Vorontsov ofise geçti. Hacı Murat'ın kendilerine katılışını yönetime haber verme işini düzenleyecekti. Üstü olan sol kanat komutanı General Kozlovski'ye Grozny'ye bir rapor ve babasına da bir mektup yollaması gerekiyordu. Sonra hemen eve döndü. Karısının korkunç bir yabancı ile tek başına bıraktığı için kendisine kızmasından korkuyordu. Ama bu adama iyi davranmak, gönlünü hoş tutmak gerekiyordu. Oysa korkusu anlamsızdı. Hacı Murat koltukta oturuyor, dizinde Vorontsov'un üvey oğlu Bulka ile oynuyordu. Başını öne eğmiş, ilgiyle Maria Vasilyevna'nın gülerek ona anlattıklarını çeviren tercümanın söylediklerini dinliyordu. Maria Vasilyevna ona, eğer insan her konuğuna övdü diye her şeyi verecek olsa, kısa sürede Adem Baba'ya döneceğini söylemişti. Hacı Murat, prens içeri girince hemen dizindeki Bulka'yı indirdi. Bulka buna şaşırmış ve üzülmüştü. Hacı Murat hemen ayağa kalktı, yüz ifadesi bir anda ciddi ve sert bir ifade aldı. Ancak Vorontsov oturduktan sonra yerine oturdu ve konuşmasını sürdürdü. Maria Vasilyevna'nın sözlerine karşılık, bunun kendileri için bir yasa olduğunu, eğer konukları bir şeyi beğenirse bunu ona vermek gerektiğini söyledi. Bulka'yı tekrar dizine oturtarak kıvırcık saçlarına baktı ve Rusça, ''Oğlum benim dost'' dedi. Maria Vasilyevna kocasına Fransızca, ''Ömür adam senin haydut'' dedi. Bulka onun hançerinden hoşlandı diye hemen ona armağan etti. Bulka hançeri üvey babasına gösterdi. Maria Vasilyevna, ''Değerli bir şey'' dedi Fransızca. Vorontsov, ''Fırsat bulup karşılığında hediye verdi'' dedi. Hacı Murat başını öne eğmiş oturuyordu. Çocuğun kıvırcık başına bakarak ''Yiğitsin'' dedi. Vorontsov hançeri inceliyordu. Epey iyi bilenmiş, ortasında bir yiv açılmış olan hançeri yarısına kadar kınından çekerek ''Çok güzel bir hançer'' dedi. ''Çok teşekkür ederim.'' Vorontsov tercümana ''Sor, ona nasıl bir hizmette bulunabilirim?'' Tercüman çevirdi. Fakat Hacı Murat hemen hiçbir şey yapmalarının gerekmediğini söyledi ama ibadet edebileceği bir yer göstermelerini rica etti. Vorontsov oda uşağını çağırdı ve ona Hacı Murat'ın isteğini yerine getirmesini emretti. Kendisine götürdükleri odada yalnız kalınca Hacı Murat'ın yüzü değişti. Hoşnut, sevecen ve görkemli ifadesi kayboldu, yerini saygılı bir ifade aldı. Vorontsov'un onu karşılayış biçimi onun umduğundan da iyiydi. Aslında bunun bu kadar iyi olması Hacı Murat'ın Vorontsov'a ve onun subaylarına daha az güven duymasına neden oluyordu. Her şeyden kuşkulanıyordu. Onu yakalayıp zincire vuracaklarından, Sibirya'ya süreceklerinden ya da öldüreceklerinden kaygılanıyordu. Bu yüzden de tetikteydi. Yanına gelen Eldar'a adamlarının nereye yerleştirildiklerini, atların nereye bağlandıklarını, silahlarının alınıp alınmadığını sordu. Eldar, atların prensin ahırına, adamların ambara yerleştirildiğini, silahlarının da yanlarında bırakıldığını, tercümanın yemek ve çay işleriyle ilgilendiğini anlattı. Hacı Murat inanamayarak başını salladı. Ayaklarını çıkararak namaza durdu. Namazı bitince gümüş hançerini getirmelerini söyledi. Giyinip kuşandıktan sonra sedire bağdaş kurarak oturdu ve neler olacağını beklemeye başladı. Saat 5'te prensle yemeğe çağırdılar. Hacı Murat yemekte pilav dışında bir şey yemedi. Pilavdan da tam Maria Vasilievna'nın aldığı yerden almıştı tabağına. Maria kocasına, "Onu zehirleyeceğimizden korkuyor," dedi. "Tam benim aldığım yerden aldı." Hemen tercüman aracılığıyla Hacı Murat'a tekrar ne zaman namaz kılacağını sordu. Hacı Murat elinin 5 parmağını kaldırdı ve güneşi gösterdi. "Demek ki epey yakın," dedi. Vorontsov cep saatini çıkardı ve düğmesine bastı. Saat 4:15 geçiyoru çaldı. Saatin çalışı Hacı Murat'ı epey şaşırtmıştı. Bir daha çaldırmasını ve saate bakmak istediğini söyledi. Maria Vasilievna kocasına, "İşte fırsat, ona saatinizi verin," dedi. Vorontsov da hemen saati Hacı Murat'a önerdi. Hacı Murat elini göğsüne koyarak saati aldı. Birkaç kez saatin düğmesini basıp dinledi ve sevinçle başını salladı. Yemek bitince prense Meller Zakomelski'nin yaverinin geldiğini söylediler. Yaver prense generalin Hacı Murat'ın geldiğini öğrendiğini, bunun önceden kendisine bildirilmemesine epey öfkelendiğini, onun derhal kendi yanına gönderilmesini buyurduğunu iletti. Vorontsov generalin buyruğunun yerine getirileceğini söyledi. Sonra tercüman aracılığıyla Hacı Murat'a generalin arzusunu aktardı ve onunla beraber Meller'e gitmelerini rica etti. Maria Vasilievna yaverin neden geldiğini öğrenince hemen anlamıştı kocasıyla generalin arasında sevimsiz şeyler geçeceğini. Kocasının bütün itirazlarına karşın onunla ve Hacı Murat'la beraber generale gitmeyi kararlaştırdı. "Evde kalsanız daha iyi, size değil bana ait bir iş bu. Generalin karısını ziyaret etmemi engelleyemezsiniz. Başka bir zaman gidebilirsiniz. Ben şimdi gitmek istiyorum." Yapacak bir şey yoktu. Vorontsov kabul etmek zorunda kaldı ve üçü beraber gittiler. İçeri girdiklerinde Meller çatık kaşlarla Maria Vasilievna'yı karısının yanına götürdü. Yaverine de Hacı Murat'ı kabul salonuna almasını ve kendi emri olmadan hiçbir yere bırakmamasını söyledi. Çalışma odasının kapısını açıp prensin önden geçmesine izin vererek "Buyurun," dedi. Oda kapısında dikildi ve oturmasını söylemeden, "Ben buradaki birliklerin komutanıyım. Bu yüzden bütün konuşmalar hoşunuza gitse de gitmese de benden izin alınıp yapılmak zorundadır. Bana Hacı Murat'ın sığınmak istediğini neden haber vermediniz?" Vorontsov heyecandan bembeyazdı. Generalin daha kaba, sert, öfkeli çıkışlarını bekliyordu. Ama ne olursa olsun onun öfkesini yeneceğini umuyordu. "Bana bir haberci geldi ve Hacı Murat'ın arzusunu bildirdi. Bana teslim olmak istiyormuş baron ama..." "Ben sizin baronunuz değilim, ekselansım." Uzun süredir baronun içinde biriken öfke burada nefreti de açığa vurdu ve ağzına geleni söyledi. "Ben tam 27 yıl imparatorluğa hizmet ettikten sonra daha dün göreve başlayanların özel aile ilişkilerini kullanıp kendilerine ait olmayan işlere karışmalarına izin vermem." Vorontsov araya girmek istedi. "Ekselansları çok rica ediyorum, böyle söylemeyin, bunlar doğru değil." General giderek artan öfkesiyle, "Ben gerçeği söylüyorum, izin vermem." Tam o sırada eteklerini hışırdatarak Maria Vasilievna ve ardından Meller Zakomelski'nin kısa boylu gösterişsiz karısı girdi içeri. Maria Vasilievna hemen söze karıştı. "Rica ederim baron," dedi. "Simon sizi kırmak istemedi." "Bunu demek istemedim prenses, demiyorum. Neyse, en iyisi bunları bırakalım. Biliyorsunuz kötü bir barış iyi bir savaşa yeğdir. Ne diyordum ben?" Maria Vasilievna gülmeye başladı ve öfkeli general bu güzel kadının albenili gülümsemesiyle sakinleşti. Bıyık altından gülümsediği anlaşılıyordu. Vorontsov atıldı.